Sizin yine uzmanlık konunuz plastik cerrahisi. İsterseniz ondan da bahsedelim. Yani hipermetrop, miyop, astigmat gibi hastalıklar var. Gözde işlevsel bozukluklar oluyor. Nasıl tedavi edilir? Ne yapılması gerekir?
Bu Excimer lazer nedir diye basit olarak anlatmaya çalışırsak, ilk bilgisayarların içinde çipler var. Bu çiplerdeki böyle küçük küçük noktacıklar oluşturmaları gerekiyor. Bu Excimer lazeri ilk olarak orada geliştiriyorlar. Ya işte 0,8 mikron ya da 1 mikron bir vuruşta bir noktacık açabiliyor veya bir kanal açıyor. Yani bir torna düşünün. Bir vuruyor, 1000 mikronluk bir noktacık açılmış veya bir kanal açılmış. Bunu böyle geliştirdiklerinde sonra bunu diyorlar ki bunu göze de uygulayalım. Gözün önündeki korneana değişik şekiller verelim. Biz bu Excimer lazeri kullanarak bir saç telini kalınlığını alsak 120 mikron kalınlığında bir boru. O saç telinin üzerine bu Excimer lazerle tam 30 satır yazı yazabiliyoruz. Yani o kadar küçük vuruyor. Onu anlatmak istiyorum. Bu kadar küçük bir vurarak gözün önündeki korneanın değişik şekiller vererek, yani mesela ortasını fazla oyarsanız miyopu düzeltiyorsunuz. Kenarlarını fazla oyarsanız hipermetropu düzeltiyorsunuz. Veya astigmatın eksenlerini zıt eksenlerden oyarsanız astigmatı düzeltiyorsunuz. Bu şekilde ilk olarak bu Excimer lazeri Almanlar buluyor, geliştiriyor. Amerikalılar ilk başta bu gayet durağandı. Yani bunun ne olduğunu karşı. Amerika'da FDA tarafından onaylanıncaya kadar zaten müsaade edilmedi. Sonra da araştırma merkezlerinde şey yapıldı. Türkiye gibi, Brezilya gibi, Arjantin gibi, 3. dünya ülkelerinden gelişmiş ülkelerde bu Excimer lazer operasyonları direkt başladı. Biz yaklaşık 17-18 sene evvel falan başlamıştık. Yaygın olarak kullanılmaya başlandı. İlk başlarda bir gözü yapıp bir gözü iyileştikten 2-3 ay sonra öbürüne cesaret ediyorduk. Yani aynı anda hastanın iki gözünü riske sokmayalım diye. Sonunda neticelerin çok iyi olduğu, bir de cerrahi pratiğimizin artmasından sonra yaklaşık 15 senedir direkt aynı anda iki gözü Excimer lazer yapabiliyoruz. İlk başlarda astigmat ve hipermetrop düzeltilemiyordu. Sonradan onlarla ilgili bilgisayar programları da geliştirildikten sonra onlar da düzeltilebilmeye başladı. Daha sonra presbiyop cerrahi denilen yakını görmemizi sağlayan 40 yaşından sonra taktığımız gözlüklerden kurtulmak için klasikler gelişti. Fakat orada bir problemimiz var. Yakını düzelttiğimizde uzak görmemiz bir miktar bozuluyor. O şekilde gelişti. Şu anda yaklaşık 15 numaraya kadar kornea kalınlığı müsaitse miyopu düzeltebiliyoruz. Yaklaşık 5,5 dioptriye kadar hipermetrop, 4,5 dioptriye kadar da astigmatları aynı seansta düzeltebiliyoruz. Fakat bu her hastadan hastaya farklı. Kimi hastanın topografisine bakıyorsunuz 1,5 numara düzeltemeyebilirsiniz. Diğer hastada bakıp da 12 numara de düzeltebildiğiniz hasta var. Yani korneanın şekli, kalınlığı, yapısı çok önemli.
O zaman göz kusuru olan her hasta lazer ameliyatı olamayabiliyor.
Yani yaklaşık 20 kişi geldiyse 19 tanesi lazer olabiliyor.
Evet.
Bir tanesinin olması uygun olmuyor. Bir de bazı sinsi hastalıklar var. Yani korneada yavaş yavaş incelip korneanın şekil bozukluğuna sebep olan keratokonus, marjinal dejenerasyon var. Eğer bunların şüpheleri kornea topografisinde veya muayenede çıkarsa direkt bu hastalara olmaması gerektiğini şey yapıyoruz. Çünkü bizim birinci görevimiz hastalara iyilik etmek değil, birinci görevimiz kötülük etmemek. Eğer risk varsa, %5 grupta böyle bir problem var, bunlara kesinlikle lazer olmaması lazım. Diğer grupta seçilmiş hastalar yapılırsa da neticeler gayet parlak oluyor. Ama herkese yaparsanız netice kötü oluyor.
Yaş sınırı var mı hocam?
Yaş sınırı şöyle var. 18 yaşına kadar insanlarda boy uzadığı için, gözün bağ dokuları da uzadığı için miyop ilerliyor. 18 yaşından evvel genellikle miyopları lazer yapmıyoruz. 18 yaşından sonra yapıyoruz. Hipermetroplarda bazen tek taraflı bir gözde hipermetrop olursa çocuk yaşta çok nadiren yapıyoruz. Genellikle 18 yaşından işte 60 yaş arasındaki insanları lazer yapılabiliyor yaş sınırı olarak.
Peki cerrahinin başarı yüzdesi kaç? Yani yüzde kaç hastada başarı elde edilebiliyor? Yüzde kaç hastada elde edilemiyor? Yan etkiler neler mesela? Uzun vadede nasıl problemler ortaya çıkabilir?
Cerrahi esnasında, lazer cerrahisi esnasında aksilik olma ihtimali, komplikasyon olma ihtimali 10.000'de 5 bugünkü şeyde. İlk başladığımızlarda yani 18 sene evvel falan komplikasyon oranlarımız %10 civarındaydı. Hmm. Gayet sinir bozucu bir şeydi. Yani her an bir şey başınıza bir şey gelebilir diye. Ama aletler geliştikçe, cerrahi teknikler geliştikçe, doktorların pratiği arttıkça bu oran düştü. Yani şu anda komplikasyon oranı 10.000'de 5. Geri dönüş oranı kitaptakilere göre %3 civarında. Yani 100 kişi lazer olduysa, egzermin lazer, lasik tedavisi olduysa bunların 3 kişi tekrardan gözlük takabiliyor. Bu oran düşük ama yani 8 numara ve üzerindeki miyoplarda bu oran %8-9'lara kadar da çıkabiliyor geri dönüş oranı. Düşük numaralarda daha düşük oluyor. Bir de oradaki lazer yaptığınızda korneanı özel bir şekil verdiğinizde tüm vücuttaki dokulardaki iltihabi cevap aynı. İlk önce bir hızlı cevap oluşuyor. Yani ilk geri dönüş olursa ilk 6 ay içinde oluyor. Yani bir seneden sonra daha düşüyor, daha yıllarda daha da düşüyor. Netice olarak ilk 6 ayı ilaçla, hastayı takiple iyi bir şekilde geçirirseniz ondan sonra geri dönüş oranı gayet düşük oluyor. Mesela bizim ilk bir yaptığımız 5000 seride, ilk 5000'de yaklaşık 13 kişi ikinci defa reop olarak ikinci defa opere etmişiz.
Bu oran 13 kişi, 5000.
13 kişi, yani 1000'de 2 gibi bir şey.
Maşallah.
Yani hastalar seçilir de doğru insanlar doğru yapılırsa bu oran gittikçe de düşebiliyor.
Diyabet ya da kalp damar hastalıkları gibi rahatsızlıkları olan hastalarda böyle bir tedavi
yönelir misiniz? Kalp damar hastalıklarının lazerci tedavisinde hiçbir sakıncası yok. Fakat diyabette, diyabet vücudun tek bir noktasını bozmuyor. Vücudundaki her organı, her hücreyi bozuyor. Eğer özellikle de gözün içinde retina dediğimiz tabakadaki de hücreleri bozuyor. Eğer arkada, retinada bariz bir bozukluk belirtileri başladıysa, işte kanamalar, eksudalar, ya işler kötüye doğru gidiyorsa hastanın lazer olmasını tavsiye etmiyoruz.
Ben hocam şey sormak istedim. Lazer ameliyatlarında ne kadar süre sonra hasta normal yaşantısına devam edebiliyor?
Yani normal egzermin lazerde, evet. Lasik tedavimizinde korneanın önünde incecik bir tabaka kaldırıyoruz. 130 mikron kalınlığında. Lazer işlemi bir göz için 1,5 dakika falan sürüyor. İki göz için 3 dakika sürüyor. Yaklaşık hasta 4 saat kadar hafif sisli görüyor.
Evet.
Ama yani o 4 saat içinde dahi araba kullanabilir. Ama 4 saat sonra normal hayatını tamamen devam ettirebilir.
Çok kısa bir sürede iyileşim oluşabiliyor. Maşallah.
Özel bir önlem alınması gerekiyor mu?
48 saat hastanın gözünü olmaması ve o fili bir hareket ettirmemesi gerekiyor. Hastalarda bir miktar geri dönüş olmasın, enfeksiyon olmasın diye işte hastalarımız işte 3 günde bir hafta kadar antibiyotikli damla, 1 ay kadar da hafif düşük dozda kortizonlu damlalar kullandırıyoruz. Ki burada tekrardan vücudun doku cevabı belirir ve geri dönüşünü engel olmaya çalışıyoruz.
Enfeksiyon olduğunda?
Yani gözün önündeki korneada damar tabakası yok. Ama normalde bir orası mikrop kapmıyor. Oranın kendine ait bir savunma sistemleri var. Fakat orası mikrop kaparsa kornea tabakası mikroplara karşı çok dirençsiz. Çok çabuk endoftalmiye sebep oluyor ya da korneada delinmelere sebep oluyor. O yüzden bu lazer cerrahisini yaparken tamamen steril ortamda çalışıyoruz, ameliyathane gibi. Ameliyattan sonra da belli bir süre antibiyotikli damla kullanırsak yani enfeksiyon gördüğümüz oran çok düşük.
Ciddi anlamda göz kuruluğu, alerjisi olan hastalarda bu lazer tedavinin bir faydası olabiliyor mu?
Ha, ciddi anlamda göz kuruluğu, alerjisi olan insanlara lazer tedavisini tavsiye etmiyoruz. Evet. Çünkü göz yaşının önündeki tabaka gözün korunmasını sağlıyor. Bu az olduğu zaman korneanın korunması azalmış oluyor. Bir de biz bunu lazer yaptığımızda 2 ile 6 ay kadar oradaki göz yaşı miktarını azaltmış oluyoruz. Kenarlarını kesip tekrar da oradaki doku kaynayana kadar. O zaman hastanın şikayetleri artıyor. Problemleri artıyor. Yani böyle hastaların daha sonraki zamanda daha kötü olacağını anladığımız için özellikle kornea topografisi yapıyoruz veya muayenedeki belirtilerden yakalarsak kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Yani gözyaşı miktarı az veya gözyaşındaki yağ miktarı az veya gözyaşındaki müsün miktarı az olan hastaların lazer tedavisi olmamaları daha hayırlıdır. Çünkü ondan sonra komplikasyon muhtemeldir.
Doğru.